Merhaba. Uzun zamandır başladığım bu yolculuğa yeniden geri dönmek istedim bugün. En son 17. makaleyi okumuşum. Sıra 18'de. 187. sayfadayız. Feridettin Attar, Mantık Altayır, İş Bankası Yayınları. Bir kuş demiş ki, ey inanışı güzel, benim hiçbir isteğim olmuyor. Bütün ömrümce dert içindeyim. Alemde hep kederliyim ben. Kanlara bulanmış, yüreğimde o kadar dert var ki benim derdimden her zerre yaslara bürünmüş. Daima şaşırmış, aciz bir haldeyim. Bir an bile şad olsa kafir olayım. Bütün bu dertler yüzünden aklım başımda yok. Serseriye döndüm adeta. Önümdeki yola nasıl gidebilirim? Bu kadar derdim, elemim olmasaydı, bu seferden pek hoşlanacaktım. Fakat yüreğim kan içinde, ne yapayım? İşte halimi sana arz ettim. Ne işleyeyim ben? Diye sormuş. Ve Hütüt cevap vermiş. Demiş ki, ey aldanmış, deliye divaneye dönmüş kuş, sen baştan ayağa kadar sevdalara gark olmuşsun. Öyle sıkı sarılmadın mı? Bu dünyanın murada erişmesi de bir an içinde geçip gider, muratsızlığı da. Ne varsa, ne yoksa, o bir solukluk zaman içinde geçer gider. Ömür de o soluğu bile almamış gibi sona erer. Madem ki dünya durmuyor, geçip gidiyor, sen de geç, onu bırak, ona pek o kadar bakma. Baki olmayan şeye gönül veren, gönlü diri bir er değildir. Ve bir hikaye anlatmış. Kadri pek yüce bir yol eri vardı. Yolun bütün inceliklerini görür bilirdi. Kimsenin elinden asla bir şerbet içmezdi. Bir gün birisi, efendim, neden şerbete hiç rağbetin yok diye sordu. Dedi ki, görüyorum başımın ucunda ölüm dikilmiş bekliyor. Şerbet içmeye niyetlensem hemencecik elimden kapacak. Başıma dikilmiş böyle bir memur varken şerbet içersem bana zehir olur doğrusu. O memur durup dururken nasıl olur da şerbetten lezzet alırım? O şerbet bana gül suyu şerbeti olmaz, ateş kesilir. Bir an baki kalan şey, yüzlerce alem bile olsa ancak yarım arpa değerindedir. Bir an sürecek olan vuslata nasıl dayanabilirim? Aslı, temeli yok ki. Muradına erişmişsen, başın bu yüzden yücelmişse, bir solukluk murat almayla bu derece böbürlenme. Yok, öyle değil de muratsızlıktan halin kararıp kalmışsa yine ağlayıp inleme. Çünkü bu muratsızlık da bir sarhoşluk müddetinden ibarettir. Bir mihnete düşer, bir zahmete uğrarsan bu yüceliğine alamettir. Hor, hakir olmana değil. Peygamberlerin çektikleri belayı kimse Kerbela'da bulamaz, gösteremez. Sana sureta bir zahmet yüzü gösteren, hakikatte can gözü açıksa bir define göstermiştir. Her an ondan yüzlerce hidayet erişmededir. Bütün alem onun lütfuyla, onun ihsanıyla dopdoludur. İhsanını hatırlamıyorsun da onun için azıcık bir zahmetine bile katlanamıyorsun. Bu iş nasıl olur da dostluk nişanesi sayılır? Ay için kararmış. Sen tepeden tırnağa kadar deriden ibaretsin. Demiş ilk hikayede. Şimdi olduğum yerden şu kısmı çok kalbime işledi. Sana surette bir zahmet yüzü gösteren, hakikatte can gözü açıksa bir define göstermiştir. Musibetin içindeki nimeti, zorluğun içindeki kolaylığı bulmak gerçekten hepimize nasip olsun inşallah. İkinci hikaye. Adetleri güzel bir padişah vardı. Bir gün kullarından birisine bir meyve verdi. Köle o meyveyi öyle güzel, öyle iştahla yemeye başladı ki sanki evvelce hiç meyve tatmamıştı. Ağzını şapırdatarak lezzetle yemesine padişah da özendi. O da istedi. Dedi ki, bir parçacık da bana ver, pek iştahla yiyorsun, imrendim adeta. Köle padişaha o meyveden bir parçacık sundu. Padişah tadınca kaşlarını çattı, öyle acıydı ki. Dedi ki, a köle, bu işi kim yapar? Böyle acı bir meyveyi bu kadar lezzetle kim yiyebilir? Köle padişaha dedi ki, padişahım, elinden yüz binlerce armağan aldım yedim. Hepsi de tatlıydı, lezzetliydi. Bir kerecik de elinden böyle bir acı meyvedir geldi. Hemencecik elimi eteğimi çekeyim, suratımı buruşturayım öyle mi? Her an elinden bana bir hazine erişmedi. Nasıl olur da bu acıya? Bir acıya incinirim katlanamam. Hep senin nimetlerinle beslenmedeyim. Nimetlerine şükredip duruyorum. Senin elinden gelen bir nimet nasıl olur da bana acı gelir? Sen de onun yolunda zahmetlere uğruyorsan katlan. Bil ki o zahmet rahmetin kendisidir. Onun işi pek aykırıdır, pek tersinedir. Ne yapabilirsin ki? Böyle kurulmuş, böyle gider. Pişkin erler, yola girdiler ama gönül kalıyla bulanmadıkça bir lokma ekmek bile yiyemediler. Tuz ekmek yemeye oturdular mı? Ciğerlerini de ortaya döktüler. Onsuz bir parçacık ekmek bile koparamadılar demiş. Üçüncü hikaye. Şöhret sahibi birisi bir Sofi'ye, kardeş zamanını nasıl geçirirsin dedi. Sofi dedi ki, ben bir külhana düşüp kalmışım. Deniz kıyısındayım, dudaklarım kupkuru. Külhanımda bir yufka ekmeğidir, kırmış ufalamışım. Bununla da orada adeta kendi boynumu vurmuşum. Eğer alemde gönül istirahati istiyorsan, ya uykuya dalmışsın, rüya görüyorsun, yahut boyuna gördüğün rüyayı söyleyip duruyorsun. Eğer huzur ve istirahat istiyorsan ihtiyatlı davran. İhtiyatlı davran da bu alemden Sırat Köprüsü'ne Erciyes'ine gidesin. Bu alemde huzur ve istirahate imkan yoktur. Çünkü şu cihanda bir kıl ucu kadar bile huzur ve istirahat şivesi bulunamaz. Bu alemde nefis gibi bir ateş bulundukça, zamane de kimdir huzura erişen söyle hele. Pergel gibi bütün alemi dönüp dolaşan gönül huzuru tek bir noktadan ibarettir. Ama ondan kimse bir nişan bile veremez. Ve sonraki hikaye. Şeyh-i Mihne'ye bir koca karı dedi ki, sen huzur içindesin, rahatsın, bana bir dua öğret. Bundan önce hayli muratsızlıklara uğradım. Dilediğim şeyler olmadı. Fakat artık tahammül edemiyorum. Huzura, istirahate, gönül hoşluğuna kavuşmam için bana bir dua öğretirsen, o duayı hiç şüphe etme kendime virt edinir, her gün okurum. Şeyh cevap vermiş. Ben nice zamandır yerime oturmuş, dizlerimi dikmiş, öylesine kala kalmışım. İstediğim şey için vaktiyle ben de bir hayli koştum. Bir hayli yoruldum. Fakat muradına erişen ne bir zerre gördüm ne de buldum. Aradım, taradım ama derde deva bulamadım ben. Gönül istirahati insana yüz göstermez ve selam. Ah, buraya kadar olan hikayelerden şunu anlıyorum. Hayat zahmet ve zevk arasında geçişlerden ibaret. Zevki nasıl kabul ediyorsak, hoşlanıyorsak, zahmeti de öyle buyur edip içinden geçmemiz gerek. Ve sonraki hikaye. Bir dilenci Cüneyd'in huzuruna gelip oturdu, dedi ki, ey düzensiz, hilesiz, tanrıya avlanan er, insan ne vakit gönül huzuruna erişir? Cüneyd dedi ki, gönülsüz kaldığı zaman, padişahın vuslatına erişemezsen, attığın her adım, yoldaki murada erişmemenin ücretidir adeta. Zerrenin çaresizliğini doğru görüyorum ben. Çünkü onda güneşin ziyası, güneşin harareti yok ki. Zerre yüzlerce defa kanlara gark olsa bile, nereden o sersemlikten kurtulacak? Zerre, zerrelikte kaldıkça zerreden ibarettir. Hayır, bu zerre değil diyen aldanmıştır, kanmıştır. Zerreyi zerrelikten çıkarsalar bile yine zerredir, parlak güneş değildir o. Önce zerreden peydahlanan şey asıl bakımından yine zerredir, zerreden ibarettir. Tamamıyla güneşte kaybolsa bile yine ebediyen bir tek zerreden ibarettir. Bir zerre iyi olsun, Kötü olsun. Ömrünce koşup tozsa bile yine zerrelikten kurtulamaz. Ey zerre! Güneşle beraber gemiye girmek üzere sarhoş ve harap bir halde gitmektesin ha. Ey zerre gibi kadri olmayan, ben sabrediyor, bekliyorum. Elbette nihayet, aczini apaçık görürsün. Ve bu makalenin son hikayesi. Yarasanın biri bir gece sırtını açıp dedi ki, bir an bile güneşi göremiyorum. Ömrümce yüzlerce çaresizliklere katlanmada ondan tamamıyla mahvolmayı dilemekteyim. Aylardır, yıllardır gözümü yummuş, gidip duruyor. Nihayet oraya varırım elbette diyorum. Gözü açık biri yarasaya şu sözleri söyledi. Ey sarhoş mağrur, seninle onun arasında binlerce yıllık yol var. Senin gibi sersem bu yolu nasıl aşar? Kuyuya düşüp kalmış olan karınca aya nasıl ulaşır? Yarasa, zararı yok dedi. Ben o yolu uça uça aşarım. Bakalım bu işten elime ne geçecek. Yıllarca sarhoş ve habersiz bir halde uçtu durdu. Nihayet ne gücü kuvveti kaldı, ne kolu kanadı. Sonunda canı yandı, teni eridi. Kolsuz kanatsız, aciz bir hale düşüp kaldı. Güneşten hiçbir haber alamadığı için, yoksa güneşi geçtim mi dedi. Bir akıllı durdu, dedi ki, sen uyumuş dalmışsın, yolu görmüyorsun ki, gide gide anca bir adımlık yol gittin sen. Sonra da güneşi geçtim galiba, onun için kolum kanadım kalmadı diyorsun. Yarasa bu sözü duyunca pek bozuldu. Kendisinde ne kaldıysa onlardan da oldu. Acizliğe düşüp hal diliyle güneşe dedi ki, can gözü açık bir kuş bulmuştum ama ne fayda. Artık bu kuştan şimdikinden daha uzak ol, daha da uzak. Ve 19. makale. Diğer bir kuş sordu. Ey yol gösterici, Tanrı buyruğunu yerine getirmem nasıl? Ben kimsenin verdiği virdi kabul etmiyorum. Onlarla işim yok. Tanrı buyruğunu bekliyorum. Tanrı buyurursa canla başla yapayım. Buyruğuna uymaz baş çekersem cezama razıyım dedi. Bütük cevap verdi. İyi ki bu soruyu sordum dedi. Adama bundan ileri bir üstünlük olmaz. Bu makamdan canını esirgersen nereden canına sahip olacak? Nereden can sırlarını elde edeceksin? Fakat buyruğa canla başla uyarsan canına sahip olur. Can sırlarını elde edersin. Buyruğa uyan, emri yerine getiren ziyandan kurtulur. Bütün güçlükler ona kolay gelir. Onun emrine uyup buyurduğu gibi bir an ibadette bulunman, onun emri olmaksızın ömrünce ibadet etmenden iyidir. Buyruksuz zahmetlere düşen, kendiliğinden kendini eziyetlere atan, bu mahallede köpektir, adam değil. Fakat Tanrı buyruğuyla bir an bile zahmet çekenin sevabı bütün bir alemden artıktır. Köpek de bir hayli zahmet çeker ama ne fayda? Buyruğa uymadığı için zahmetinden eline geçen ancak ziyandır. İş buyruktadır. Buyruğa uy. Sen kulsun. Kendiliğinden iş karıştırmaya kalkma. İlk defa hütüt bir kuşla aynı fikirde oldu gördüğünüz gibi. Ve onun ortaya sürdüğü fikri derinleştirecek hikayeler paylaşıyor. Birincisi. Eyaz'ın elinde lal bir kadeh vardı. Değeri hadde de sığmazdı, mukayeseye de gelmezdi. Padişah, at onu önüne dedi. Eyaz kadehi öyle bir yere vurdu ki 100 parçadan fazla oldu. Paramparça olup yerlere yayıldı. Ordunun içine bir heyecandır düştü. Herkes ona baka kaldı. Herkes, ah şaşkın diyordu. Onun değerini Tanrı'dan başka kimsecikler bilmez. Sense onu böylece kırıverdin. Yüceyken hor hakir yerlere attın. Utan. Eyaz halkın heyecanını görüp gülümsemekte, kendisini halka fütursuz bir halde göstermekteydi. Nihayet ah köle dedi, bu cihanı aydınlatan kadehi neden böyle kırıverdin? Eyaz dedi ki, padişahın buyruğunu yerine getirmek bence balıktan aya kadar yüce. Belki ondan da yüce bir iştir. Sen kadehe baktın. Fakat ben padişahın buyruğundan başka şeye bakmam. Onun buyruğuna kulum ben. Kul ona derler ki buyruğa uyar. Kadeh nedir ki? Onun buyruğunu canla kabul ederse, dilerse can verir. İkinci hikaye. Padişahın biri seferden dönmüş. Oturduğu şehre geliyordu. Şehirler şehri süslemeye koyuldular. Herkes nesi varsa şehri bezemek için ortaya döktü. Fakat zindandakilerin ipten, zincirden başka bir şeycikleri yoktu. Bir de yanlarında birkaç kesik baş, birkaç yırtılmış parçalanmış ciğer. Bir iki kesilmiş el ayak vardı. Zindanın önünü bunlarla süslediler. Padişah şehre girince bütün şehri altınlarla, türlü türlü ağır kumaşlarla, alımlı bir güzel gibi süslemiş gördü. Zindanın bulunduğu yere gelince atından indi, yaya yürümeye başladı. Zindandakilere iltifatlarda bulundu, vaatler etti. Onlara bir hayli altın ve gümüş verdi. Padişahın meraklı bir nedimi vardı. Dedi ki, "Padişahım, bunun hikmetini söyle bana. Yüz binlerce, hatta daha fazla süs ziynet gördün. Şehrin yollarına, duvarlara ipekli ve ağır kumaşlar, halılar yayılmış asılmıştı. Yerlere altınlar, mücevherler saçılmıştı. Havayı misk ve amber kokuları bürümüştü. Bütün bunlara aldırış bile etmedin. Hiçbirine bir an bile bakmadın. Neden zindan kapısında durdun da kesik başları iyice seyre koyuldun? Burada gönül alacak bir şey yok ki. Olan şey ancak kesik baş, kesik el ayak. Bunların hepsi elleri kesilmiş kanlı katil adamlar. Neden bunların kapısında durmalı ki?" Padişah şöyle dedi. "Başkalarının süsü püsü oyuncuların oyununa, hilebazların hilesine benzer. Herkes kendisine layık bir tarzda malik olduğu şeyleri göstermedi. Onların hepsi de suçlu. Burada ancak zindandakiler beni bana layık bir tarzda karşıladılar. Eğer burada buyruğum yürümeseydi, nasıl olurdu da baş bedenden, beden baştan ayrılırdı? Buyruğumu burada yürür gördüm de onun için buraya dizgin çevirdim. Bütün şehirliler kendi ateşlerine dalmışlar, yok olmuşlar. Gururlarına kapılıp gitmişler. Kendilerini beğenmişler. Yalnız perişan bir hale düşen, yalnız hükmümün kahrına uğrayıp şaşıran zindandakiler. Kah ellerinden olmuşlar, kah başlarından, kah yaştan vazgeçmişler, kah kurudan. Ne işleri var, ne güçleri. Oturmuşlar. Bu kuyuya benzeyen zindandan dar ağacına gitmeyi bekliyorlar. Hülasa zindan, bana gül bahçesi kesildi. Bazen onlar benim adamlarımdır. Bazen ben onların adamıyım. Yolun inceliklerini görenlerin işi fermana uymak. Buyruğa göre yol yürümektir. Hülasa, padişahın zindana gitmesi yol inceliklerini bilmesindendir." Bu güzel geldi. Bundan hoşlandım. Sonraki hikayeye geçiyoruz. Bir yerin ulularının soyundan gelmiş bir zat vardı. Alemin kutbuydu, huyları pek iyi, tertemizdi. Dedi ki, "Bir gece rüyamda Beyazıt'le Tirmizi'yi bir yolda gidiyorlarken gördüm. İkisi de beni öne geçirdiler, ululadılar. Onların ikisine de kılavuzluk ettim. Sonradan bu rüyayı iyice bir tabir ettim. O iki şeyh bana saygı gösterdiler ama saygı şundandı. Seher çağında kendimden geçmiştim. Gönülden bir ah çektim. Ahım yürüdü gitti. Yolumu açtı. Varacağım kapıya kadar dayandı. Halkayı dövmeye koyuldu. Bu feyze nail olduğum vakit, bana bu kapı açıldığı zaman, dilsiz dudaksız şu hitabı duydum. Beyazıt'tan başka bütün pirler, bütün dervişler bizden hep bir şey istediler. Beyazıt bütün erlerin içinde erlik gösterdi. Çünkü o yalnız bizi dinledi. Bizden hiçbir şey dilemedi. O gece bu hitabı duyunca dedim ki, benim halime ne bu uyar ne o. Bence ne bu doğru ne o. Ben seni nasıl arayabilirim? Ben de senin derdin yok ki. Ben seni nasıl isteyebilirim? Senin adamın değilim ki. Sen ne buyurursan dileğim odur. İşin fermanına uymakla doğrulur. Benim ne eğri ne doğru hiçbir şeyim yok. Ben kim oluyorum ki isteğim dileğim olsun? Sen ne buyurursan o bana yeter. Kulun buyruğa göre yürümesi kula kafidir. İşte o iki saygıdeğer şeyh ancak bu söz yüzünden beni öne geçirdiler, bana hürmet ettiler. Kul daima Tanrı buyruğuna göre hareket ederse can aleminde Tanrısıyla konuşur. Daima kulluktan bahseden fakat kullukta bulunmayana kul demezler. Kul sınanma zamanı belli olur. Bir sına da nişanesi görünsün. Ve bir küçük hikaye daha. Şeyh Harkani son demlerindeydi. Canı dudağına gelmişti ve şöyle diyordu. Ah ne olurdu keşke göğsümü yarsalar, kebap olmuş ciğerimi sökseler, gönlümü halka gösterseler de ne müşkül içindeyim. Halka anlatsalardı. Halk da bütün sırları bilen Tanrı'ya karşı puta tapmanın doğru bir şey olmadığını bilseydi, anlasaydı. Eğri oyunlara girişme. Kulluk budur işte. Bundan başkası hevesten ibaret. Ey adam olmayan, kulluk düşkünlüktür. Sen efendilik ediyorsun, kulluk değil. Nereden bu düşkünlük sana nasip olacak? İmkan yok. Kendini aşağı gör, düşkün ol, kul kesil. Kul ol, perişan bir hale gel, aşağılan. Kul oldun mu, hürmete de dikkat et. Hürmet yolunda himmet sahibi ol. Kul yola hürmetsizce girerse, padişah o kul meclisinden çabucak def eder. Harem hürmetsiz kişiye haramdır. Hürmet gösterirsen bu nimet tamamlanır. Ve son bir kısacık hikayeyle bitiyor bu makale. Padişah bir kuluna elbise ihsan etti. Kul elbiseyi alıp yola çıktı. Elbise yolda tozlanmıştı. Derhal o tozları yeniyle süpürmeye koyuldu. Bunu görüp hoşlanmayan biri. Padişahım, senin verdiğin elbisenin tozlarını silkti diye padişaha haber verdi. Padişah bu hürmetsizliği kötü buldu ve derhal o zavallıyı astırdı. Bu suretle de hürmeti olmayanın padişah yanında da değeri olmadığını bildirmiş oldu. Evet. Birkaç tane anlaşılır, birkaç tane de anlaşılması zor hikaye okuduk. Bazılarının içindeki cevher nasıl ayan, nasıl pırıl pırıl parlıyor. Bazılarını anlamak içinse belki de o yoldan yürümüş olmak gerekiyor. Bilmiyorum. Şimdi benim önümde bir yol var, daha önce yürümediğim. Allah izin verirse yaza doğru sonuna gelmiş olacağım. Ve nasip olursa, gücüm olursa, nefesim olursa bu yolu yürürken bu kitabı artık seslendirmeyi, nihayete vardırmaya niyet ediyorum. Önümde kalıyor 150 sayfa civarı bir şey. Bu zamana kadar 200 sayfa okumuşum neredeyse. Neyse, bakalım. Şimdi aralığın ortasındayız. Yaz başına kadar bu 200 sayfayı tamamlayıp niyetimizi nihayete erdirip sonra başka başka yollar, hedefler, menziller, zevkler peşine koşmak nasip olacak mı? Buraya kadar dinlediyseniz her birinize gönül ferahlığı, beden sağlığı, ruhu aydınlığı, zekanıza berraklık, ilişkilerinize uyum, hanenize bereket olsun diye dua ediyorum. İnşallah başka seferlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.